Ayrım 12.
Uyumsuzluk. Kentin yoksul semtlerinde halkın ruhunu kurtarmaya çalışan bazı girişimci din adamlarının kiliselerin kapısına şöyle bir levha astıklarını düşünün. Burada bayanlar ve baylar cumaları iş saatlerinden sonra sarhoş olmadan dans edilebilir, cumartesileri müzik dinlenebilir, pazarları dua edilebilir, pazartesileri polisin saldırısına uğramadan toplum sorunları tartışılabilir, salıları yararlı olmak koşuluyla bu yapı her amaçla kullanılabilir, istenirse tiyatroda oynanabilir, çarşambaları spor, jimnastik ve oyun günüdür, çocuklar da getirilebilir, perşembeleri temizlik yapılır, gönüllü yazılmanız rica olunur. Böyle bir olay herkese şok etkisi yapar yapmasına. Ama Londra başpiskoposunun aylık gelirini azaltmaz ki. Pearson, George Bernard Shaw. Nedir umut? Bir çeşit törel sorumluluk. Umut yok burada. Olmayınca da görev yok, iş yok, dua etmekle elde edilecek bir şey yok. İstediğinizi yaptınız diye yitirilecek bir şey yok. İnsan ve üstün insan. Dinsel törenlerde bize Hristiyanlığın ne olduğunu anlattılar. Ama işi bitirmeye gelince her tokata karşı bir tokat atmayı ve dolar kazanmayı önerdiler. Blanco Posnet'in ortaya çıkışı. Hristiyanlık sıradan yurttaştan aldığı vakti her 7 günde birkaç saate indirip haftanın öteki günlerinde onlara karışmadığını açıkça belirtinceye değin tutunamadı dünyada. Evlenmek. Museviler değerli şeyler satarlar, çok ödetirler. Ama ne olursa olsun malı teslim ederler. Deneyimime göre vermeden almak isteyenler Hristiyanlardır. Ermiş Jane. Güçlükler içinde yetişmiş, beyninin her hücresini kullanan ve ticarette herkesi alt eden Yahudilere karşı öteki dinlerdeki uyuşuk, bilgisiz, kalın kafalı kişilerin nefretidir Yahudi düşmanlığı. Helroyd, Bernard Shaw, Cilt 3. Düş gücünden yoksun insanları kurtarmak için her çağda bir başka İsa azap içinde kendini kurban mı etmelidir? Ermiş Jane. İçten dindar olan her kişi bir sapkındır. Bu nedenle de devrimcidir. İnsan ve üstün insan. O dinsizlik inancı ki uğruna şehit düşenlerin sayısı öteki inançların tümü için ölenlerden daha çoktur. İyi olamayacak kadar gerçek. Doğayı kiliseye uydurmaya kalkışmak budalalıktı. Kiliseyi sürekli biçimde doğaya uydurmak gerekirdi. Fiziksel alanlarda doğa üstüne olan bilgilerimizde her ilerleme sağlandığında öğretide bir değişiklik yaparak, kayalar üstünde. Eğer din insanları birbirine bağlıyor da, dinsizlik ayırıyorsa, dini halkın müzik dehasında, dinsizliği ise tapınaklarda ve lüks salonlarda bulduğumu açıklamam gerekiyor. Londra'da müzik, 1890-94. Dans etmek sanattır der Headlam. Sanat ibadettir der Ruskin. Kiliseye neden uygun olmasın ki o ibadet? Şarkı söylüyoruz da niçin dans etmeyelim kilisede? Londra müziği 1888-89. Bir devrim günün birinde beni diktatör yaparsa yüksek bir giriş ücreti koyduracağım kiliselerimize. Ama kilise girişinde ödeme yapan her erkek ya da kadın istediği tiyatroda dilediği gösteri için serbest giriş bileti alabilecek ve böylece kilise törenlerinin duyumsal büyüsü, tiyatro yapıtlarının daha katı niteliklerini desteklemiş olacak. Kırgınlar Evi. Büyük bir yeni din ortaya çıkıncaya değin, büyük bir sanat akımı beklenemez. Metasullah'a dönüş. Tanrı tanımaz, dini bulunmayan bir kişi anlamına gelmez. Tıpkı birisinin Hristiyan olduğunu söylemesinin, ille de dindar olduğu anlamına gelmeyeceği gibi. Bernard Shaw'un dinsel söylevleri. Rusya'dan yeni döndüm. Ne acayip bir yer bilemezsiniz. Tanrı'yı kapı dışarı etmişler. Katoliklik en heybetli biçimiyle tüm pencerelerden yine içeri girmiş. Dame Laurentin MacLean'e mektup. Yaşayan bir varlığın günahlı olduğuna inananlar, Tanrı'nın ya günahı yaratacak kadar kötü olabileceğine ya da kusursuz varlık yaratma girişimlerinde çok yanlışlıklar yaptığına inanmak zorundadırlar. Siz de benim gibi ya da Blanco Posnet'in sonunda sezdiği gibi, öncekilerden daha yüce bir varlık yaratabilmek amacıyla kullanılan kurup basillerinin ilk deneyimler olduğunu ve yapılan yanlışların bu basillerin ortadan kaldırılmasında üstlenecek daha yüksek bir varlığın yaratılmasıyla ancak düzeltilebileceğini düşünürseniz, günah sorununa da çözüm bulmuş oluruz. O zaman da Tanrı'ya yardımcı olmak, onun işlevini gerçekleştirmek, onun daha önceki yanlışlarına çözüm bulmak ve Tanrı niteliklerine ulaşmak doğrultusunda çaba göstermek için yeryüzünde bulunduğumuzu anlarız. Tolstoy'a mektup. Hinduizm dünyanın en hoşgörülü dini olsa gerek. Bir üstün tanrı fil tanrılardan, kuş tanrılardan, büyük üçlü Brahma, Vişnu ve Shiva'ya kadar tüm tanrıları içeriyor. Ve Shiva'yı hem kadın hem de erkek yapmakla Hazreti Meryem'e ve modern feminizme de yer veriyor. İsa Krishna olarak orada Dionysos'ta olabilir. Hinduizm öyle esnek ve derin bir din ki en bilgili metodist, en kaba puta tapan biri bile evinde gibi duyuyor kendini. Büyük Hindu dininin bir mezhebi olan Sihler, görkemli tapınaklarına Tanrı'yı almamışlar, maddeci Tanrı tanımaz düşüncelerle değil, söylenemeyen ya da bilinmeyenin insanlığın eriştiği her anlayışın üstüne çıkmasıyla. Rahip Ensor Walters'a mektup. Kilisenin işlediği günahları sizin kadar biliyorum da neden mi onu destekliyorum? Kilisenin insanlara yaptıkları için değil, insanların kiliseye yaptıkları için. O bizlere armağanlar vermedi, bizlerden armağanlar aldı. Doğrusu da buydu zaten, kiliseyi seviyorum. Michelangelo resimlerini kiliselerde yaptığı için. Kara Kızın Serüvenleri. Kendisi için bir din oluşturma gücü yoktur herkesin. Din adamlarının çoğu çekilmez birer budaladır elbet. Ama biraz kılık kıyafet düzmekle, biraz da dinsel törenler düzenlemekle kutsanmış birer kişi gibi görünebiliyorlar bilgisizlere. İyi Kral Charles'ın Altın Çağı. Hristiyan bir ulus olasılı değildir. O ulus İsa'lardan oluşmadıkça. İnsan ve üstün insan. Düşlerindeki ülkede devlet kilisedir, kilise halktır. Üçü birinde, biri üçünde. O toplulukta çalışmak oyundur. Oynamak ise yaşamak. Üçü birinde, biri üçünde. Öyle bir tapınak ki, rahipler hem tapan hem de tapınılan. Üçü birinde, biri üçünde. O tanrısal yerde tüm yaşam insanca ve tüm insanlık kutsaldır. Üçü birinde, biri üçünde. John Ball'ın Öteki Adası. İçimdeki katedralin yolunu ancak ben bulabilirim. Kiliseye gitmek üstüne. Sanatlar, sanatçılar. Sanat var olmasaydı, gerçeğin kabalığı katlanılmaz kılardı dünyayı. Metasullah'a dönüş. Yüzümüzü görmek için cam aynaya, ruhumuzu görmek için sanat yapıtına bakarız. Metasullah'a dönüş. Dünya sanatçılarından öğrenmelidir her şeyi. Çünkü Tanrı bir sanatçı olarak yaratmıştır dünyayı. Bilginler ise sanatçılardan çalarlar övündükleri tüm buluşları. Sonra da onursuz amaçlar için geliştirdikleri denklemlerdeki sayılardan çıkardıklarını söylerler o bulduklarını. İyi Kral Charles'ın Altın Çağı. Ozanlar yüksek sesle kendi kendilerine konuşurlar ve tüm dünya dinler söylediklerini. Ama korkunç bir yalnızlıktır bazen başkalarının söylediklerini de dinleyememek. Candide. Sanatçıların sezgileriyle buldukları tüm gerçekleri, bilgin denilenler budalaca bir didinmeyle laboratuvarlarında yeniden ortaya çıkarırlar uzun süre sonra. Metasullah'a dönüş. Onca düşünce ve emeğin kaçınılmaz baskısı, İnançların en enderini kazandırır büyük sanatçılara, kendi gerçek kişiliğine inancı. 90'larda tiyatromuz. Sanatçılar kanıtlamaz hiçbir şeyi. Kanıtlamaları da gerekmez aslında. Çünkü bilirler o şeyleri. İyi Kral Charles'ın Altın Çağı. Sanatı baskı altında tutma girişimleri başarılı olamaz hiçbir zaman. Ne kadar bastırabilirsiniz oksijeni? Uyumsuzluk. Büyük sanatçı, bugüne değin düşünülmemiş yüce güzellikler ve ilginçlikler içeren yapıtlar üreterek istenilenin ötesine geçer ve yadırganması yüzünden kısa bir süre savaşım verdikten sonra duyulara taze bir uzantıyı insanoğlunun mirasına kazandırır. Sanat sağduyusu. Bir ermişi anlamak için şeytanın avukatını dinlemek gerekir. Sanatçı için de geçerlidir bu. Sanat sağduyusu. Şeytan pis dizeler söyleyince Allah tanrısal ezgiler gönderir onları arıtmak için. Kara Kız'ın serüvenleri. Yeteneğin bedeli arz ve talebe dayanır, ustalığa değil. Applewhite Aktoryum. Gerçekler yalnız yazınsal tasarımlar aracılığıyla öğretici, hatta anlaşılır kılınabilir. Herold Bernard Shaw Cilt 3. Korkaklardan kahraman yaratmak sorunu ortaya çıkınca, biz kağıttan havariler ve sanat sihirbazları, korkaklara ancak kahramanların duygularını aktarabildik. Her iğrençliği bu nedenle hoşgörüyle karşılıyor, her soygunculuğu onaylıyor, her zulme boyun eğiyor onlar. Binbaşı Barbara. Her şey kağıt üstünde kaldı diye yakınanlar unutmasınlar ki, insanlık onuru, güzelliği, doğruluğu, bilgiye, erdemliliği ve tükenmez sevgiyi bugüne dek yalnız kağıt üstünde elde etmeyi başarmıştır. Ellen Terry'e mektup. Hiçbir romanın yayımlanamayacak kadar kötü olamayacağını biliyoruz. Ama yayımlanamayacak kadar iyi de olabilir bir roman. Hoş olmayan oyunlar. Bir romancı ya da oyun yazarı, bir müzikçi ya da bir ressam, gerçekleri oluştukları durumdaki anlaşılmaz karmaşadan kurtarıp, bir sanat yapıtı biçiminde düzenlemedikçe tarih var olamaz. Upton Sinclair'e mektup. Sanatçının kuralı Cromwell'inki gibi olmalı. İnsanlara istediklerini değil, onlara yararlı olanı vermeli. Bu kuralın içtenlikle ve iyi ilişkilerle uygulanması, uzun dönemde tiyatro kadar başka alanlarda da başarılı olmanın sırrıdır. The Saturday Review, 2 Nisan 1895. Tüm sanatlar çıkarsızdır. Onu yaratma isteği tıpkı yaşama isteğinde olduğu gibi kendi kendini doğrulamak zorundadır. The Saturday Review, 2 Nisan 1898. Shakespeare, Michelangelo ya da Raffaello'nun dile getirdiklerinden başka söyleyebileceğiniz bir şey yoksa oyunlar yazmanın, freskler yapmanın ne yararı olabilir? Sofular için 3 oyun. Tüm sanatçılar yapmaktan neredeyse utanç duydukları çok kolay şeyler için coşkulu övgüler alırken, üstün yapıtları için yüreklendirici tek söz bile duymamanın ne demek olduğunu çok iyi bilirler. Londra Müziği 1888-89. Her dahi korkulu hastalık geçirir 40 yaşında. Doğanın amacı birkaç ay dinlenmeyi sağlamaktır aslında. Ama bazen ölçünün kaçtığı da olur. Schiller ve Mozart erken öldüler. Goethe kurtuldu. Ama neredeyse ruhların dünyasına doğru Schiller'i izliyordu. Ben 2 ameliyat geçirdim. Kolumu kırdım. 18 ay koltuk değneğiyle dolaştım. Böylece iyi çıktım işin içinden. Chesterton'a mektup. Bilinçsiz içgüdülerin ortaya çıkardığı şeyleri mantıklı tasarımlara bağlayarak dahileri tanrılaştırıyoruz. Tıpkı evrenin yaratıcı gücünü tanrılaştırdığımız gibi. Wagner'in gerçek sanat dediği şey her içgüdü kadar bilinçsiz olan sanatçı içgüdüsüydü. Mozart yapıtlarını açıklaması istendiğinde nasıl bilebilirim demişti açık yüreklilikle. Kusursuz Wagnerci. Para peşinde koşmakla sanat peşinde olmak birlikte yürütülemez. Sofra sohbeti. Sanatı dışında başka bir işle uğraşmaktansa gerçek sanatçı karısının aç kalmasını, çocuklarının ayağı çıplak dolaşmasını, anasının 70 yaşında köle gibi çalışmasını yeğler. İnsan ve üstün insan. İnsanoğlunun hiçbir savaşımı sanatçı erkek ile ana kadın arasındaki savaşım kadar acımasız ve amansız olmamıştır. İnsan ve üstün insan. 20 şirkete çıkar sağlamak için sade yurttaşları kandırarak biriktirdiklerini ellerinden almaktan daha tehlikelidir. Bir peygamber ya da büyük bir ozan olmak. Uyumsuzluk. Sanatta da siyasette de gönül borcu diye bir şey yoktur. 90'larda tiyatromuz. Sanatçıların ve düşünürlerin bir süre iş deneyimi geçirmeleri hiç sakıncalı olmadığı gibi yararlıdır da. Bir düş dünyasında yaşadıklarından gerçek dünyayı hiç bilmeyen bu kişiler öylece kurtulur. Beceriksiz birer baş belası olmaktan. New Statesman, 26 Nisan 1947. Günümüzde sayıları ancak bir avucu bulabilen büyük adamlar konusundaki bilgisizlik, bilgisizliklerin en acısıdır. O çağdaşlarımızı tanımak ve alkışlamak fırsatını bulduğumuz için gelecek kuşaklar bize imrenerek bakacakken birçoğumuz onların adını bile duymadan ölüp gider. Cennette Elizabeth çağının alt sınıfından bir Londralı ile karşılaştığınızı, ve Shakespeare'in nasıl bir insan olduğunu merakla sorduğunuzu, onun ya Shakespeare'i hiç duymadığını ya da deyiş hatalarıyla dolu oyunlar yazan, sakıncalı bir yazar olarak az çok anımsandığını söylemesini düşünün bir. Bıraksun 3 oyununa ön söz. Edebiyatın büyük yapıtları, büyük akılların, büyük düşlere karşı kazandıkları çok güçlü zaferlerdir. Helroyd, Bernard Shaw, Cilt 1. Edebiyatta çırağın tutkusu, edebi bir dil elde etmek, ustanın uğraşı ise ondan kurtulmaktır. Pearson, George Bernard Shaw. Savaşa asla katılmamalı edebiyat. Henry Newbolt'a mektup. Kendisi ve kendi çağı üstüne yazabilen kişi, tüm insanlar ve tüm çağlar üstüne yazan kişidir de. Sanat sağduyusu. Bütün büyük edebiyat ve sanat yapıtları bir propagandadır. Kayalar üstünde. Klasik bir yapıt derken yalnızca yeryüzündeki düğün şölenlerini, ölüm soruşturmalarını ya da idamları üreten kişileri değil, felsefeyi, şiiri, sanatı ya da dünyayı yönetme becerisini yaratan tutkuları bulunan insanları da dramatik bir kahraman olarak gösterebilen yazını anlıyorum ben. 90'larda tiyatromuz. Can sıkıcı bir kitabı okumak, dayanılmaz bir oyunu, tatsız tuzsuz bir vaaz ya da dersi dinlemek, ilginç olmayan resimleri, çirkin yapıları izlemek, hastalığa yakalanmak dışında bunlardan daha kötü hiçbir şey olamaz. Bu tür zorlamalar psikopatologların henüz ayrıntılarıyla incelemediği yaralar açar. Karmaşık illetlere neden olur ruhumuzda. Uyumsuzluk. Bu kuşağın sözcüklerin müziğine hiç duyarlı olmadığını düşünüyorum bazen. El işi sergilerine giderler, pamukluların, yünlülerin, ipeklilerin dokusuna hayran olurlar ama en güzel sözcük dokusunu gördüklerinde bile ondan algıladıkları sanat duyusu, telefon rehberine baktıklarında algıladıklarından pek farklı değildir. Londra Müziği 1888-89. Hiçbir yazarın kendisi üstüne söylediklerine inanmayın sakın. Kendileri için kendilerine söyledikleri yalanlara inanır sonunda insanlar. Fitzhenry, Harper Alıntılar kitabı. Bir yanılgıya dönebilir, ölmüş ya da yaşayan yazarları tanımak. Onların katlanılabilir tek yanı kitaplarıdır. John O'Landon's Weekly, 17 Mart 1928. Resimli basının, romanların, oyunların, filmlerin romantik saçmalıklarıyla kafamızı doldurdukça aklımızı kullanamamaktan aptallaşıp öleceğiz. Bu saçma sapan işler bizi canlı tutuyor tutmasına. Ama her şeyi öylesine anlamsız biçimde değiştiriyorlar ki gerçek dünyada ne yaptığını bilmez birer çılgın gibi davranıyoruz. Akıllı kadının rehberi. Roman yazarları alışılagelen yurttaşlardan değillerdir. The Author. Çizmelerin, şapkaların, köpek arabalarının ve bunlar gibi başka şeylerin de eleştirisine neden yer vermiyorsunuz? Roman üreticilerinin prensesi sayılan Bayan Bredon'un son romanının eleştirisinden 50 kat daha yararlı ve ilginç olurdu bu. Böyle şeyler için de bir yasa çıkarılmalı. Fabrika işletme yasaları gibi. Pall Mall gazet yöneticisine özel mektup. Gazetecilik bir bisiklet kazasıyla uygarlığın çöküşünü birbirinden ayıramayan bir alandır. Applewhite Actorium. İyi bir resmin yerine başkasını bulmaktan çok daha kolaydır. Ölen bir adamın yerine başka birini bulabilmek. Doktorun ikilemi. Mekanik biçimlerin hiçbirine güvenmiyorum. Sanatçı elinden çıkan çizgiler, şu akan, çarpan, konuşan, açıklayan çizgiler. Tanrı'nın elini gösteren çizgilerdir onlar. İyi Kral Charles'ın altın çağı. Her budala flüt ya da başka bir şey çalabilir, yeterince çalışırsa. Ama heykeltıraşlık yaratıcı bir sanattır. Bir boruya üfleme işine hiç benzemez. Heykeltıraşın içinde bir tür tanrısallık vardır. Onun ellerinden ruhu yansıtan bir biçim çıkar ortaya. O ne sizi, hatta ne de kendisini sevindirmek için değil, yapmak zorunluluğunu duyduğu için yapar işini. Onun verdiğini ya almak ya da ona uygun değilseniz bırakmak zorundasınız. Metasullah'a dönüş. Ressamlık yeteneği bulunan birinin öyle tılsımlı bir yetenektir ki bu, başka bir şeyle de uğraştığı anımsanmaz bile. Leonardo'nun bir mühendis, Michelangelo'nun ise bir araştırıcı, bir ozan olduğunu kim düşünür? İyi Kral Charles'ın altın çağı. Kopernik astronom olmadan önce bir ressamdı. Astronomiyle uğraşmak ona çok daha kolay geldi. Kopernik'in buluşunu ondan 21 yıl önce dünyaya gelen Leonardo biliyordu zaten. Leonardo dünyanın güneşin bir uydusu olduğunu tüm yakın dostlarına söylemişti. İyi Kral Charles'ın Altın Çağı. Akademik ressamlarınız Giotto'nun anlayışına varmadan üslubunu anlayabileceklerini, hatta onun perspektifini düzeltebileceklerini sandıkları gibi yazarlarınız da bünyanın çilesini, Shakespeare'in inancını paylaşmadan yalnız yazım kurallarına uyum göstermekle onların değişine erişebileceklerini sanıyorlar. İnsan ve üstün insan. Tüm çağların en büyük ressamı olabilirdi benim kadar yaşayabilseydi. İleri yaşında ölürken gördüm onu. Kendi deyimiyle hala amatör bir centilmendi. Bütün modern ressamlar gibi. Metasullah'a dönüş. Hırsızların özlemi olan hiçbir şey yapmadan iyi yaşama tutkusunun peşine herkesin düştüğü bir toplumda değerli resimleri alabilecek kişiler ancak o amaca ulaşabilenler olunca çekiciliği bulunmayan büyük sanatçılar ya ikiyüzlü davranmak ya da aç kalmak zorundadırlar. Londra Müziği 1888-89. Sanatın kısır profesörleri daha önce yaratılmış bir daha da yaratılması için hiçbir neden bulunmayan şeyleri yapar dururlar. Helroyd Bernard Shaw Cilt 1. Körler için can sıkıcı bir yerdir resim galerisi. İnsan ve üstün insan. İrlanda'da beni kilisedeki perişanlığın iğrençliğinden kurtarabilecek hangi dinsel gücü buldum dersiniz? Sanatın gücünü elbette. Kişisel 16 skeç. Gerçekleştirebilecekleri en iyinin daha az iyisini yapan ve de bundan mutluluk duyan insanlardan nefret ediyorum. Tiksiniyorum, iğreniyorum. Onları parça parça edip sahne ya da kürsünün üstüne saçmak istiyorum. Şav müzik üstüne. Don Quixote, Brandt ve Peer Gynt üçü de ideallerini bir işe koyularak gerçekleştirmek isteyen girişimci kişiler. Onların düşlerden kurulu şatoları tuğla ve çimentoyla yapılmış olanlardan daha güzeldir elbet. Ama kimse yaşayamaz içinde o şatoların. İpsenciliğin özü. Okumak Don Quixote'u bir centilmen yaptı. Ama okuduklarına inanması delirmesine neden oldu. Applewhite Actorium. Sanat Çalışanları Birliği'nden gelen ve çoğunlukla genel yetersizliklerin son sığınağı olarak sanatı seçmiş bulunan kişilerin üstümde yarattığı yalnızlık korkunçtu. William Morris'e mektup. Beğenmediğimiz bir şeyi alkışlamak yalan söylemenin birçok çeşidinden biridir. Londra Müziği 1888-89. Müzik bulunmasaydı kendimizi içki, morfin ya da duyularımıza ilkel bir keyif veren başka yapay uyarıcılara bırakarak yok olup giderdik. Nasıl müzik eleştirmeni olunur? Müzik aşağılık ya da yüce her duyguyu dile getirir. Müzik ahlak dışıdır bütünüyle. Londra'da Müzik 1890-94. Gerçek şu ki müzik bestelemenin hiçbir kuralı yoktur ve olmayacaktır. Parmak hesabından başka ancak parmakların boyu değişir, kulaklar gibi. Londra'da Müzik 1890-94. Gerçekten dinsel her tür müziğin gücüne karşı çok duyarlıyım. Özellikle de kendi kilisemin müziğine, Shelley, Michelangelo ve Beethoven kilisesine. Londra'da Müzik 1890-94. Richard Wagner'in 1841'deki ünlü öyküsünü anımsayın. Ölmek üzere olan besteci duasına Tanrı'ya, Mozart'a ve Beethoven'a inanıyorum diye başlamıştı. O öykünün yalnız bilinmemesi değil, 65 yıl sonra bile içerdiği düşüncenin ve anlamın öylesine dar bir yaratıcı güç kavramıyla karşılanması, sanatla dinin ilişkisinin zorlanmış bir uyumsuzluktan öte bir anlam taşımadığını gösteriyor. Bu da aşırı kültürsüz İngiliz eleştiriciliğinin garip durumunu ortaya koyuyor. The Standard'a mektup. Müzik konusundaki öz saygımın tümü Mozart'ın yapıtları üstüne yaptığım yoğun değerlendirmelere dayanır. Eroica senfonisi var olmadan önce de bugün de Mozart'ın en iyisinden daha iyi bir şey yoktur sanatta. Londra'da Müzik 1890-94. Mozart'la kendinizi dağıtmaktan korursunuz. Telaş, heyecan, coşku, saygınlığın yitirilmesi gibi şeyler onun için aklın gülünç ya da kusurlu durumlarından başka bir şey değildir. Londra'da Müzik 1890-94.